Keseler Duysu'nun yeni bölümünden herkese merhabalar. Bu hafta psikolog Emre Saka bizimle. Kendisiyle alkol ve madde bağımlılığını konuşacağız. Hoş geldin Emre.
Merhaba Sinan, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim davetimi kırmayıp geldiğin için burada. Senin neler yaptığını görüyorum sosyal medyadan da. Çok güzel şeyler yaptığını ara ara da söylüyorum aslında. Ne güzel ne güzel falan diye. O yüzden mutlaka gelmeni de çok istiyordum podcast'te konuk olmanı. Teşekkür ederim. Yoğun zamanlarının olduğunu da biliyorum. Kırmayıp geldin.
Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Sevindim açıkçası. Yani üniversiteden bir arkadaşım böyle bir şey yapması ve beni davet etmesi. Mutlu etti. Teşekkür ediyorum.
Evet, aslında bu seni üniversitedeyken de konuştuğumuz zaman şey demiştin, işte ben bağımlılıkçı çalışmak istiyorum diye. Ve ondan sonra attığın her adımı gördüğümde, işte eğitimlerin olsun, yaptığın işte seminerler olsun, böyle her seferinde "Aa, ne güzel de söylemiştin, istediğin yolda gidiyorsun" diye böyle şeyler yazıyordum sana. O yüzden böyle gördükçe benim de hoşuma gidiyordu. Şimdi bununla ilgili konuşacak olmak da beni ayrıca mutlu ediyor.
Beni de böyle arkadaşlarımın, yani hedeflerimi bilen arkadaşlarım görüp kutlaması gerçekten çok mutlu ediyor. Mesajlarını, yorumlarını gördüğümde gerçekten ben de çok mutlu oluyorum.
Peki o zaman konuklarımız için, yani ben biraz böyle tanıdığım kısmıyla çok ufaktan bahsettim ama bir de senden duyalım. Psikolog Emre Saka kimdir? Kendini biraz böyle bahsedebilir misin bize?
Tabii ki psikolog Emre Saka kimdir? Şöyle başlayayım ben. Neden psikolog olmayı tercih etti Emre Saka? Birazcık böyle hayat hikayemden bahsedeyim. Ben 15-16 yaşlarında artık alkol ve maddeyle tanıştım. Eski bir bağımlıyım aslında. Ve lise zamanına denk geliyor. Bu liseden önce başarılı bir öğrenciyken lisede hayatım uyuşturucu girmesiyle artık çok da başarılı olmayan bir öğrenciye dönüştüm. 3 tane lisede artık kovula kovula okudum. Zar zor mezun oldum. Yani gerçekten şiddetli bir bağımlılık gelişmişti. Ama bağımlılık hayatınıza girdikten sonra hayatınız berbat oluyor. Ve bu berbatlık dibe vurmak dediğimiz bir durum var. Artık vazgeçmek zorunda kaldığınız durum. Ben dibe vurmuştum. Yani lise sondayken artık akıl sağlığım kaybetme raddesine kadar gelmişti. Psikoza girmiştim. Bu raddede bırakmak zorunda kaldım. Güzel bir şey oldu benim için tabii ki. O zamanlar Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları vardır İstanbul'da. Oranın amatemine ayaktan gidip geliyordum lise sondayken. Güzel de gidiyordu. İstekliydim de zaten. Ben kendime yakıştıramadığım bir şeydi bu. Bazı kişiler diyecektir ya ne alaka madde falan. Toplum çok etiketliyor ama herkesin başına gelebilen bir şey. Çünkü şunu görüyoruz. Bağımlı ailelerinde en çok yaşanan duygulardan biri inkar. Benim oğlum yapmaz öyle bir şey. Ama herkesin oğlu yapabiliyor. Benim de annem benim oğlum yapmaz öyle bir şey diyor. Ben de küçükken asla böyle bir şey yapacağımı tahmin edemezdim. Ama hayat herkese farklı şeyler sunabiliyor. Ondan sonra kendime yakıştıramadığım bir hayatım olduğu farkındalığı gelişince ben ne olmak istediğimi düşünüyordum. Ben hep idealleri olan bir insandım. Yani hep okumak üzerine, okumak, doktor olmak isteyen bir insandım. Bu lise sonunda artık amateme gidip gelmelerim başlayınca ne olmak istediğimi hatırladım ben. Yani yolunu kaybetmiş bir insandım ama nereye yürümek istediğimi hatırladım. Tekrar tedavi sürecinden sonra taşındım bir başka ilçeye. Orada biz dershane falan derken o 3 tanesinden kovula kovula bitirdiğim lise hayatımın eğitimini bir sene dershaneye giderek orada yoğun bir çalışmayı da bitirdim. Bu dershane sürecinde de şöyle oldu. İşte amateme gidiyorum geliyorum. Amatemde psikologlarla görüşüyoruz. Grup terapileri yapılıyor vesaire. Okuyacağım ama ne okuyacağımı bilmiyorum. Şeye bakıyorum böyle listede artık eşit ağırlıkta neler var diye. Orada psikoloji görünce direkt böyle bir gözümde canlandı o. Grup terapi yapıyorum vesaire. Böyle bağımlılarla çalışıyorum. Ve o imge, o hayal o kadar çok hoşuma gitti ki. O günden sonra çok yani yoğun bir şekilde istekle, hevesle çalışmaya başladım ve gerçekten bir senede dershanede lise konularını bitirip psikoloji kazanabildim diyeyim. Kazandıktan sonra zaten tekrar ne yazık ki şöyle bir şey var. O zaman çok bağımlılık konusunda bilgisiz. İşte bir sene içmedim. Demek ki ben artık bıraktım vesaire oluyor. Ama şunu da bilmiyordum. Bir bağımlının, ben uyuşturucuya bağımlıydım. Bir bağımlının alkol de içmemesi gerektiğini bilmiyordum. Çapraz tolerans denilen bir şeyi bilmiyordum. O yüzden ben tekrar alkol içmeye başlayınca tekrar bağımlılık yükseltti tabii ki. Ama o zaman da bağımlı olduğum farkında değilim. Üniversite hayatım boyunca biliyorsun ki çokça alkol içen biriydim. Ama yine alkol içsem dahi ara ara yine uyuşturucu kullanımlarım da oluyordu. Farkındalık öncesi dönem deriz biz buna. Hani bağımlı olduğunu kabul etmeyen, hayatında her şey yolunda gittiği için kendini bağımlı olmadığını düşünen bir insandım. Öyle böyle psikolojiyi bitirebildim. Bitirdikten sonra da artık bağımlılık alanında yüksek lisansa başladım. Şu an tez dönemindeyim. 3 senedir de kullanmıyorum ve şu anda bir rehabilitasyon merkezinde bağımlılarla çalışıyorum. Böyle.
Harika anlattın. Yani öncelikle tebrik ediyorum. Hem akademik başarın
Teşekkür
hem
ederim.
de kişisel bağımlılıkla mücadelen konusunda. Ben de aslında hani senin bağımlılıkla çalışma isteğini biliyordum. Bu kadar ayrıntılı nedenini bilmiyordum. O yüzden böyle benim de dinlemem bir yandan böyle ilk defa dinlemem çok bir yandan hoşuma gitti. Ama bunları aslında kendine anlattığını da biliyordum. Çünkü sosyal medyadan görüyorum işte kendi geçmişinden bahsettiğini. Bize hep şey diyorlar ya Emre aslında lisansta ben podcast'i yaparken de en çok düşündüğüm soru ben kendimden hiç mi bir şey bahsetmeyeceğim? İnsanlara soru sorup röportaj yapıp duracak mıyım demiştim. Çünkü bize şunu diyorlar ya lisansta hani danışanlar yani terapi yapacaksanız sizin hayatınızla ilgili çok özel şeyler bilmemeliler. İşte sempati, antipati duyacak şeyler olmamalı bunlar diye. Buna tabii ki de etik açıdan çok çok uzun süre çok kesin bir şekilde şey koymuştum. Hani kimseye hiçbir şeyimi paylaşmıyordum. İşte sosyal medyada da aynen o şekilde. Ama podcast'e başlayınca işte bazen ben de bir şey anlatıyorum. Atıyorum yeme bozukluğu geçmişimden bahsediyorum. Ya da böyle bir beden algısı probleminden bahsediyorum gibi gibi. Böyle şeylerden bahsettikçe bahsetmeden önce aslında bunu sorgulayıp bence bahsetmem gerekiyor diye düşünmüştüm. Çünkü bazen psikologlarla ilgili şöyle bir duvar da var. Onu da farkında olduğum için aslında söylemem gerekiyor diye düşünüyordum. Psikologlar aslında biz anlatıyoruz ama sanki hani bir duvar ya da anlamayacak ya da o ne yaşamış ki? Sen ne yaşadın ki falan gibi şeyler olma ihtimali olduğu için bizim de aslında bir yandan insan olduğumuz ve problemler yaşayabileceğimiz ve aslında bizim çözebildiğimiz problemleri de aslında bahsediyor olmamız başkalarına da bir ışık olabileceğini düşünüyorum ben. Bu sebepten dolayı senin paylaştığını görünce de aynı şeyleri düşünmüştüm. Yani benim de podcast'a başlarken bir soru işaretim vardı. Acaba paylaşmalı mıyım, paylaşmamalı mıyım? Ama paylaşmazsam podcast sadece röportaja dönecek diye düşünüyordum. Ben sohbet etmek istiyordum yani. Bu alanda o yüzden böyle bir ben de küçük düşüncemi söylemek istedim. Tabii ki de bir yandan şunu da söylemek istiyorum. Çok çok fazla danışan gören ve sadece hayatımda terapistik olan birisi değilim. Daha çok eğitmen kimliğimle varım şu an. O sebepten dolayı da biraz rahatım. Çünkü zaten hem yaşadıklarımı hem de olan şeyleri biraz aslında anlatıyorum. Ve bana iyi geliyor. Umarım iyi de geliyordur başkalarına diyerek anlatıyorum yani.
Bence podcastlerinde zaten kendinden de bir şeyler söylemen vesaire keyifli yapan kısmı bu bence. Sohbet havasında olması vesaire. Çok resmi değil, daha samimi geliyor. Bence güzel bir şey yapıyorsun. Bir de danışanlarla kendi hayatından paylaşmak konusunda zaten Rodgers'ın işte artık sohbet tuzağına düşmeden artık yeteri kadar gerektiği yerde paylaşmanın iyi olduğunu da söylüyor. Ben buna çok da inanıyorum. Ben ilk artık bağımlılık alanında çalışmaya başlayınca direkt söyledim. Çünkü ben de bağımlıyken birçok psikolog gördüm, birçok psikiyatrist gördüm ama hatta şöyle söyleyeyim, alanda ismi gerçekten büyük bağımlılıkta. İşte benim girdiğim psikoz, maddeye bağlı psikoz konusunda makaleleri olan bir psikiyatriste gidiyordum. Şöyle ki yani artık tap noktada yani benim için tam benim geçirdiğim sorunların artık bir sürü makalesini yapmışsın sen. Beni en iyi anlayabilecek insan olduğunu düşünüyorum. 1, 2, 3, 4. seansta bana öyle bir şey dedi ki ben o dediği noktada şunu hissettim. Ya ben 3 seanstır hiç anlaşılmamışım. Ya pat o terapötik ilişki pat diye bitmişti. Yani bağımlılarda tabii ki bütün sorunlarda değil ama bağımlılarda anlaşılmadığını hissedince direkt terapiden ne yazık ki drop out oluyoruz. Bırakıyoruz terapiyi. Bunu çok iyi biliyorum. Ben şunu düşündüm ya keşke beni anlayabilecek psikolog olsaydı, psikiyatrist olsaydı vesaire diye hep düşünüyordum, hissediyordum ve o yüzden eğer bağımlılık çalışırsam ve geçmişimi danışanlarla paylaşırsam iyi etkisi edeceğini tahmin ediyorum. Bunu buraya geldiğimde paylaştığımda şu anda rehabilitasyon merkezinde 82 tane şubede 80'e yakın bağımlıyla görüşüyorum. Yani paylaştığında çok büyük bir ilgi, çok büyük bir efendim böyle merak uyandırıyor. Yani bu çok güzel bir şey bence. Hiç mesela yeni bir danışan geliyor, hasta geliyor. Yatışını yapacağız. İletişime tamamen kapalı. Ben de eski bağımlıyım dediğim an direkt beden dili değişiyor. Direkt böyle sohbeti açılıyor vesaire. Bunu bence bütün sorunlar için söyleyebilir miyim bilmiyorum ama bağımlılıkta kesinlikle iyi bir etkisi var. Yani anlaşıldığını hissediyorlar işte. Ve kendinden bir şey söylediğinde bunun yapılabilir olduğu motive oluyorlar diyebilirim. Kesinlikle işe yaradığını düşünüyorum. Zaten Bağımlılık tedavisinde de şey oluyor genelde, çok yönlü bir şey, işte psikiyatristidir, psikoloğudur, ex-user dediğimiz eski bağımlı da olur tedavinin içinde. Çünkü bir bağımlıda şöyle bir inanç gelişiyor: bu işten çıkış yok. Çünkü bağımlılık tanı kriterlerinden biri de aslında başarısız bırakma girişimleri. Kişi defalarca deniyor, deniyor, deniyor ve bırakamayınca artık bu işten çıkış olmadığına dair inancı gelişiyor. Bir de bağımlılığın alt kültüründe şöyle bir söz vardır: bırakmak yok, ara vermek var diye. Toplumda buna inandırıldığı için kişi artık gerçekten bırakmak diye bir şey olmadığını inanıyor. Fakat eğer karşısındaki kişi de eski bağımlı, onu başarmış olduğu kişi görünce gerçekten motivasyonu artıyor. Çok çok çok olumlu bir etkisi oluyor. O yüzden ben gönül rahatlığıyla paylaşıyorum ve bu bence şu algıyı da kırmamız gerekiyor. Şimdi bağımlılık eskiden bir ahlak kusuru olarak görülüyordu. Şu an günümüzde bir beyin hastalığı olarak kabul ediliyor. Önceden ahlak kusuru, kişilik bozukluğu gibi ifadelerle toplum tarafından tanınıyordu. Ama bunu kırmamız gerekiyor. Bunun bir hastalık olduğu, herkesin başına gelebileceği vesaire. Kırılması için de bazı kişilerin kendini artık ifşa etmesi gerekirdi. Mesela şu an Eminem gibi, efendim yine belli başlı yine eski bağımlı sanatçılar da kendini çok açık bir şekilde, işte şu kadar zamandır içmiyorum diye söylüyor, paylaşıyor. Bunlar çok güzel bir şey bence. Bir de bu hep umut oluyor insanlara. Çünkü yani yapılabiliyor, başarılabiliyor, çıkılabiliyor bu işin içinden diye umut oluyor. Ve diğer insanlara umut olabilmek bence çok manevi yönden doyum verici.
Evet. Bir de ben şunu hatırlıyorum. Ben de Amatem'de staj yapmıştım. Daha sonra bu alanda çalışmadım ama Manisa Ruh Sağlığı'nda ben de Amatem'de staj yapmıştım. Orada benim hatırladığım işte orada yatılı olan kişilerden bir tanesi bana hani daha doğrusu hani ortamda böyle hani konuşurken stajyerlerle birlikte ya bizim psikoloğu da çok da takmamak lazım. Kendisi rakıcı adam ya falan demişti mesela. Ve orada şey olmuştum hani psikologlarına güvenmiyorlar. Yani psikologlarıyla arada o ilişki kurulmamış diye hissetmiştim. Yani o yüzden aslında senin gibi paylaşan birinin kendilerini daha iyi anlayacağını, en azından güven yani adam doğruyu söylüyor kısmı olacağını düşünüyorum yani. Benim de aklımda böyle bir şey kalmıştı o zamandan. Hani aslında alkol kullanmak bağımlılık mı? Hayır. Ama adam zaten bize işte gelip belki de hani bilmiyorum aralarında ne oluyordu ama hani adam kendisi rakıcı falan deyince böyle şey olmuştum. Hani bir de stajyerim böyle ne diyeceğimi bilmiyorum. Asla yorum yapmamıştım falan böyle. Öyle bir şey olmuştu. Onu da paylaşayım istedim. Bir de şöyle bir şey o zaman girelim. Ya ben şeyi sormak istiyorum. En önemli merak edilenlerden. Bağımlılık ne aslında? Yani bir kişi şimdi tam da bundan bahsetmişken hani alkol kullanmak var. Maddeyi kullanmak farklı mı? Onu da soracağım. Hani nerede bağımlı oluyor kişi? Bunun bir sınırı var mı?
Güzel. Şöyle, bağımlılık nasıl başlıyor, nasıl gelişiyor? Her içen bağımlı mı? Bir deneme aşaması var. Önce kişi maddeyi, alkolü deniyor. Bu denemeyi takiben bazı kişiler bir daha yapmıyor ama çok büyük bir kesim ara sıra kullanıma geçiyor. Ara sıra kullanan kişilerden bazıları artık bunu hayatından çıkarıyor veya ara sıra kullanımda kalabiliyor diyeyim. Ama büyük bir çoğunluğu yine düzenli kullanıma geçiyor. Düzenli kullanımı takiben artık tehlikeli kullanım, tehlikeli kullanımdan sonra da artık bağımlılık, son radde, son durak bağımlılık oluyor. Yani şunu biliyoruz ki herhangi bir maddeyi veya alkolü ısrarla kullanan kişi eninde sonunda bağımlı olacaktır. Bağımlılık son durak. Peki neye göre bağımlı diyoruz? Kim tehlikeli kullanıyor, kim düzenli kullanıyor, kim ara ara kullanıyor? Şimdi şöyle bir şey var. DSM-4'teki 7 tane tanı var DSM-4'te. 5'te 12'ye çıktı. Ama 4'tekileri baz alırsak belli başlı tanı kriterleri var. Bu tanı kriterlerinden biri tolerans gelişimi. Nedir tolerans? Şimdi ilk içen kişi hayatında bir tane bira içiyor. O bir birayla idare ediyor diyelim. Ama zamanla bu birayı artık ikiye çıkıyor. Çünkü ilk içtiğindeki biranın etkisini yakalayabilmek için iki tane içmek zorunda. Zamanla bu üçe çıkıyor. 4, 5, 6, 7, 8 böyle gidiyor. Aynı etkiyi yakalayabilmek için daha fazla alkol, madde kullanmaya tolerans deniliyor. Toleransın varlığı bir tanı kriterlerinden biri. İki, yoksunluk. Yoksunluk duygusal veya fiziksel yoksunluk. Yani yoksunluk deyince alkol toplum tarafından kabul gören bir madde olduğu için İnsanlar onun yoksunluğunu fark edememeyebiliyor. Yoksunluk deyince herkesin aklına eroin krizleri geliyor. Ama hayır, her maddenin yoksunluğu farklı. İlla fiziksel olmak zorunda değil. Ruhsal yoksunluk da olabilir. Mesela kaygı, huzursuzluk, depresyon, depresif, öfke, bunların hepsi bir aslında yoksunluk belirtisi olabiliyor. Maddeden maddeye değişmekle beraber. Fiziksel veya ruhsal yoksunluğun varlığı da ikinci tanı kriteri. Üçüncü tanı kriteri kişinin başarısız bırakma girişimleri. Eğer kişi deniyor bırakamıyor, deniyor bırakamıyor. Artık bu da yine bağımlılık kriterlerinden biri. Dördüncüsü alkol veya maddeye ulaşmak, kullanmak veya etkisinden kurtulmak için çok zaman harcamak. Günün çoğunu çalışıyor. Ha diyor ki ben günümün çoğunu çalışıyorum ama çalışma nedenine baktığımızda direkt tamamen artık bütün para maddeye, alkole gidiyor. Aslında o da ulaşmak için bir zaman olarak görülebilir. Onun haricinde etkinliklerde azalma, aileyle, içmeyen arkadaşlarla, hobilerde vesaire azalma yine bir başka tanı kriteri. Bunun haricinde gitgide şey de olabilir, tasarladığından daha uzun kullanma. Yani bu nedir? Daha uzun veya daha fazla diyeyim. Şimdi gidiyoruz bir bara, diyoruz ki iki bira içer kalkarız. Arkadaşlarım iki oluyor, üç, dört, beş, altı, yedi hop bakıyorsun. Ertesi gün uyandığında ya iki tane içecek oluyorsun. Birkaç gün sonra yine bir buluşma. Ya iki bira içer eve giderim diyorsun ama o iki, dört oluyor, dört, altı oluyor gibi. Tasarladığından daha fazla ve daha uzun süre kullanma bir başka tanı kriteri. En sonunda da artık kişinin fiziksel ve ruhsal sorunlar yaşamasına rağmen artık depresyona girmesi madde alkol yüzünden kaygı bozukluğunun oluşması veya bazı fiziksel sorunlar, sağlık sorunları yaşamasına rağmen madde kullanmaya veya alkol kullanmaya devam etti. Bu DSM-4'teki 4, 7 tanı kriteri. Bunların hepsi olmak zorunda mı? Değil. Yani hepsini sayınca zaten 7'si varsa şiddetli bağımlı diyoruz. Bunlardan 3 tanesi varsa artık tıbben kişiye bağımlı denilebilir. Tanı konulabiliyor. Bağımlı deyince insanlar genelde şeyi düşünüyor. Sokağa kadar düşmüş veya eroin krizlerine giren son raddeyi düşünüyor. Aslında bir sürü gizli bağımlı var, farkında bile olmayan. Bir sürü alkolik var, farkında bile olmayan. Bağımlılığın da şiddetleri var. İşte bu tanı kriterlerden üçünü karşılayan hafif bağımlı, 3-5 arasını karşılayan orta bağımlı, 5-7 arasını karşılayan artık şiddetli bağımlı diyoruz. Öyle bu eğer tanı kriterlerinin en az 3 tanesi varsa kişi artık bağımlı diyebiliyoruz. 3 tanesi yok artık 2 tanesi var. Bir tanesi var. Burada tehlikeli kullanım olabilir, düzenli kullanım olabilir vesaire.
Kişiler bu anlamda kendilerine ya da aslında başka bir sorum da vardı. Bu ikisini de açıklamış oldu. Hani aile bireyleri, işte bu kişinin aile bireyleri, arkadaşları, partnerleri de aslında bu söylediklerine dikkat ederek kişiye yardımcı olabilirler veya yardım teklif edebilirler. Kişi kendisini sorgulayabilir gibi aslında. Bunların hepsine bir bakabiliriz. Buna bağlı olarak da aslında şöyle bir şey soracağım. Peki kişiler baktı, hatta ikisini birden sorayım yine. Aile bireyi olabilir, partner olabilir, arkadaşlar olabilir. Bir de kişinin kendisi olabilir. Baktı işte ya tehlikeli kullanım ya da belki de üçten fazla ve yardım almak istiyor. Nereye başvurabilirler ve ne yapabilirler?
Şunu önce söylemek isterim. Kişinin kendine tanı koyması her zaman çok mümkün olmuyor. Ve bağımlılıkta çok yoğun bir intihar
Olduğu
mekanizması var.
için.
Şöyle ki bir hasta sanıyorum evini, işini, ailesini, çocukların her şeyini kaybetmiş, sokağa düşmüş, 3 yıldır sokakta yaşıyor, alkolik. Ama gelmeden önce dediği şey ben istesem bırakırım. Yani böyle her şeyi kaybetmesine rağmen kişide mükemmel bir intihar olabilir. Hiçbir bağımlı kolay kolay başına kötü bir şey gelmeden bağımlı olduğunu kabul etmiyor. 7 kriterin 7'si olsa dahi. Ama şöyle bir şey de var. Kişi en kolay başkasının bağımlılığını, en zor kendi bağımlılığını görebilir. O yüzden kişi genelde kendisi kabul etmez. Öncelikle çevresi, ailesi görür bunu. Çevre, aile ne yapmalı, nasıl yönlendirmeli? Belli başlı yerler var ama öncelikle kişiyle konuşmak lazım. Kişi istiyor mu, istemiyor mu? Çünkü siz tedavi yönlendireceksiniz ama genelde kişi bağımlı olduğunu kabul etmeyecektir, reddedecektir tedaviyi. Çok uzun bir süreçtir bunu kabul ettirmek. Burada ailenin veya yakın çevrenin şunu öğrenmesi gerekiyor. Tedaviyi kabul etmeyen bağımlıya nasıl yaklaşmalı? Bu çok önemli bir şey. Çünkü birçok aile arıyor, işte getirtmek istiyoruz, kendi kabul etmiyor vesaire diyor. Bu bütün ailelerin sorunu diyebiliriz. Aile burada ne yapmak lazım? Söyleyeyim en kısacası şu oluyor. Kişiye tercihi bırakmak lazım. Bu senin hayatın. Tabii ki içebilirsin. Senin karar vermen gerekiyor. Ama içmeye devam edersen üzgünüm ki biz maddi ve manevi olarak senin yanında olamayacağız. Ama bırakırsan maddi manevi olarak her zaman yanında olacağız gibi şartlı destek vermek en çok işe yarayan şey. Aksi halde eş bağımlılık gelişiyor. Eş bağımlılık geliştikçe şöyle bile olabiliyor. Yani anne çalışıyor, gidiyor, aldığı parayla çocuğuna uyuşturucu alıyor, getiriyor. Yeter ki o başına bir şey gelmesin vesaire vesaire. Nerelere başvurabilirler? Artık diyelim ki kişi kendi de tedaviyi kabul etti. Artık o kabul aşamasını geçti. Kişi diyor tamam benim yardıma ihtiyacım var. Ben bunu kabul ediyorum. Bir danışmanlık almayı kabul ediyorum dediğinizde maddeden maddeye değişir. Mesela alkolde direkt pat diye kesmek çok doğru değil. Ölüm riski var. Ama genel olarak amatem diyebilirim. İlk basamak. Yani bir hastanede bir detoks süreci iyidir. Veya eroin kullanıyorsa, ne kullanıyorsa o detoks yapması, o yoksunluğu daha azaltmasına yardımcı olur. Bunun amatemi zaten devlet hastanelerinde artık randevu alınarak gidiliyor. Ametem haricinde Yeşilaş çok büyük bir desteği var. Şey mesela hasta kabul etmiyor tedaviyi. Aile şey diyebilir. Bir de tedavi kelimesi direnç yaratıyor. Yani hastaya tedavi ol dediğiniz an bir geri çekiliyor. Onun yerine danışmanlık kelimesi çok işe yarıyor. Ya tamam gel bir danışmanlık alalım deyince bir şaşırıyorlar. Danışmanlık ne falan diyorlar. Bir fikir alalım nedir ne değildir diye. YEDAM var, Yeşilay Danışmanlık Merkezi. Bu konuda gerçekten Türkiye'de çok büyük bir adım. YEDAM 115'i arayarak Yeşilay'dan artık danışmanlık alabilirler. Bunu illaki bağımlı kendisi almak zorunda değil. Kabul etmeyen hasta var diyelim ailenizde. Siz kendiniz de 115'i arayarak oradan bilgi alabiliyorsunuz. YEDAM'a gidip orada psikologlardan nasıl davranmanız gerektiği hakkında bilgi alabiliyorsunuz. YEDAM'dan destek alabilirler. YEDAM'ın işte ofisleri var psikologlarla ayaktan bir tedavi süreci geçiriliyor. Onun haricinde atsız alkolikler, atsız narkotikler var. Çok etkili. Bir atsız alkolikler ve atsız narkotiklere gidebilirler. Ve en son aşama artık rehabilitasyonlar var. Türkiye'de yeni yeni yayılmaya başlıyor son 10 yılda. Ki bağımlılığın bence de değil yani literatür de öyle diyor. Asıl tedavisi rehabilitasyondur. Yani açıkçası amatemler çok fayda sağlamaz. Öyle. Çıkar belli bir süre sonra, kısa bir süre sonra geri içer. Ardından YEDAM çok evet iyi niyetli, ayaktan belli başlı hafif şiddetteki bağımlılara yardımcı olabilir, ailelere çok güzel danışmanlık verebilir ama ayaktan gidip gelmek de çok işe yaramıyor. Ayaktan tedavi bağımlılıkta genelde çok fayda görülmüyor. Onun haricinde atsız alkolik, atsız narkotikler gerçekten çok etkili. Eğer kişi böyle yaparsa, ayaktan fayda görmüyor derken sadece haftada bir saat YEDAM veya herhangi bir psikologla görüşmek bağımlılığı çözemez. Yani çok zor. Çünkü psikoloji, psikiyatride en az iyileşme oranı olan hastalıklardan biri aslında bağımlılık. Haftada bir saat mümkün değil. Bütün hayatını düzenlemeniz gerekiyor. Kişi önce amateme gider, detoksunu olur, sonra YEDAM'dan randevu alır ve her gün atsız narkotikler toplantılarına katılırsa ayaktan başarı şansı artar. Ama ayaktan hiçbir şekilde başarılı olamadı. Denedi hepsini, başarıyı yakalayamıyor. Bu sefer artık yatılı bir rehabilitasyonu denemesi gerekecek. İşte Türkiye'de sayılı var. Onlardan birine gidip oradan destek alabilir.
Ben yanlış hatırlamıyorsam, ama çok güzel şeyler söyledim bu arada. Ben yanlış hatırlamıyorsam benim staj yaptığım amatemde yatılı kişiler vardı. Sayılı alınıyordu. Hani ayakta da gelen vardı gün içerisinde, ama sanki orada bir sayı vardı ve o kadar kişiyi aslında ve bir süreliğine. Galiba 23 hafta
Bir
mıydı?
gün.
21 gün olabilir, evet. 3 hafta boyunca orada tutuyorlardı ve işte psikologlarla günlük görüşmeleri oluyordu. Böyle bir şey hatırlıyorum, ama şu an ben gittiğim zaman da şu an değişti mi bilmiyorum. O konuda senin bir bilgin vardır.
Gene 21 gün yani hem yatılı var hem ayaktan tedavi var. Gene 21 gün ama bu aslında 21 gün sadece detoks süreci yani. Bağımlılık tedavisi normalde 1 sene sürer. Yani bir
Doğru.
sene sonra hastalık remisyonda diyebiliyoruz. Yani o yüzden ametem sadece detoks yapıyor. Evet yoksunluğunu atıyor. Ama kişiyi pat aynı çevreye bırakıyor.
Doğru.
İstek geldiğinde nasıl mücadele edeceğini bilmiyor. Onu içmeye götüren nedenleri bilmiyor. Yani o yüzden ametemden çıkıyor çok kısa bir süre sonra tekrar içmeye başlıyor. Ayaktan tedavi de ametemde yani ben ayaktan gidiyordum. Çıkışta direkt ne lazım diye yanına gelen tipler oluyor ne yazık ki. O yüzden ayaktan çok etkili olmuyor diyebilirim.
Anladım. Şimdi bir de hazır benim de amatem şeyimden bahsetmişken, aslında böyle bir hikayelerimden. Benim çok eğlendiğim ama eğlendikten sonra eve gittiğimde düşündüğüm bir gün olmuştu. Böyle stajyerler genelde aslında oradaki yatılı kalan kişilerle hem muhabbet ediyordu hem de aslında o gözlemleme bizim yani orada stajyer olarak görüşmelere giriyoruz. Ve bir yandan da sadece işte danışanlarla onlar ruh sağlığı merkezindeydi ama diğer bütün oradaki hastalardan çok daha farklı bir daha rehabilitasyona yakın bir şekilde tedavi görüyorlardı. Bu yüzden işte boş vakitleri çok fazlaydı. Beraber çay demliyorlardı. Biz de o çaydan içiyorduk. İşte bahçeleri vardı kendine özel ve orada zaman geçiriyorduk. Ve bir gün oyun oynadık beraber. Hem stajyer psikologlar hem de kutu oyunlarından bir tanesi. Ve işte bunun sonrası bizim de elimizde olmadan birbirlerine geçmişteki hikayelerini anlatmaya başlamak. Ama böyle işte bir gün işte kocaman bir aslan görmüştüm. İşte bir gün şöyleydi. Ay sen de kafayı sıyırmışsın abi. İşte ve bunun sanki böyle ilk başta komik gelmişti. Birbirleriyle böyle hani dalga geçebiliyor olmaları, kendileri de dalga geçebiliyor olmaları. Sonra dedim ki hani ay çok eğlenceliydi ya. Buradan çıkışta gidelim mi diyecekler mi? Diye sorgulamıştım yani. Hani bu birlikte olmak bir yandan tabii belki senin dediğin gibi hani başkaları geliyordu. Çünkü günaydın toplantıları oluyordu her gün. O başka bir şey. Hani psikolog süpervizörlüğünde olan bir şeydi. Ama bir de ayrıca şey de vardı. Yine eski bağımlıların gelip grup terapisi yapıldığı haftada bir gün olan bir toplantı vardı. Bir de ama böyle tabii ki de günün çoğu zamanı birlikteler, bahçedeler, muhabbet içerisindeler. Ben şöyle yapmıştım, şunu kullanmıştım, ben şuradan alıyordum. Hani bir sürü aslında birbirleriyle paylaştıkları şeyler vardı. Buna böyle biraz hafif şahit olmak beni düşündürmüştü yani. Bu aslında birilerinin olması lazım. Stajyer olarak ben ne yaparım bilemedim falan. Bunun konusunda hani bununla ilgili ne düşünüyorsun aslında? Ametem'le ilgili bir yorumun oldu ama.
Biz buna özendirici konuşma diyoruz. Yani artık maddenin alkolü iyi yanlarını anlatmak, işte öyle keyifliydi, böyle zevk aldım, şunu gördüm. Yani iyi yanlarından bahsetmek özendirici konuşma ve çok riskli bir şey.
Evet.
Zaten iki bağımlının tedavi ortamı dışında sosyal hayatta yan yana gelmesi aslında ateşle barut gibi bir şey. Yani beraber içmeye giderler, öyle söyleyeyim. Ben şuna şahit oluyordum yani Amatem'de ayaktan giderken. Orada tanışıyorlar grup terapisinde. Çıkışta beraber gidiyorlar. Beraber içiyorlar yani. İşte bağımlılar çok çabuk bağ kurabilir birbirleriyle. Bu çokça oluyor. Tabii ki olmaması gereken bir şey. Zaten mesela bizim rehabilitasyonda, genelde rehabilitasyonlarda bu kural vardır. Özendirici konuşma yasak. Bunun önüne nasıl geçirilebilir? Hep peşinde mi gezeceğiz? Zaten ilk gelen hastalar çokça özendirici konuşur. Artık adam hala etkisini, hala artık algıları çok net açılmamış. O yüzden hep yeni hastaların yanına eski hastaları aralara dağıtırız. Yeni hastaları çok yalnız bırakmamaya çalışırız. Eski hastalar artık daha da bilinçlenmiştir. O özendirici konuşmaların kişiyi oradan kaçıracağını, içmeye götüreceğini çok iyi bilir. O yüzden böyle bir önlem var. Ama dediğin gibi evet, özendirici konuşmalar çok riskli.
Evet, riskli gelmişti bize de. O zaman hatta stajyer 3 kişiydik ve sonra konuştuk. Ya biz bir engel de olamadık ama çok yanlıştı bence falan diye böyle konuşmuştuk. Hani psikologla da konuşmuştuk ama hani böyle engel olamadığımız için bir soru işaretimiz de olmuştu. Bunu şimdi senden de dinlemek güzel oldu benim için. Peki senin hani ben de zaten stajyer olarak çok zorlandığım, hissettiğim bir süreçti benim Amatem'de bulunmak, bağımlılarla çalışmak. Ama sen şu an bu alanda çalışan bir psikolog olarak senin zorlandığın şeyler var mı?
Var tabii ki. Demin de dediğim gibi psikolojinin, psikiyatrinin iyileşme oranı en az olan hastalıklardan biri bağımlılık ve relaps deriz. Yani iyileştikten sonra tekrar kullanıma geri dönme, kayma çok iyi oluyor. Tekrarlayan bir hastalık. Kronik zaten, ömür boyu sürüyor. O yüzden tekrarlama olasılığı çok yüksek. Bu da insana kendini tabii ki yetersiz, başarısız hissettiriyor. Ama hastalığın doğasını bilmeyince böyle hissediyorsunuz. Yani o kadar emek veriyorsunuz, 3 ay veriyorsun, veriyorsun, veriyorsun. Çok güzel. 3 ay sonra artık rehabilitasyon süreci bitiyor. 2 ay sonra tekrar içip gelmiş olması üzücü olabiliyor. Eğer başta bir kere içip geldiyse müdahale etme şansın daha yüksek oluyor ama genelde gizleniyor ve artık dibe vurunca geri geliyor. Bunlar tabii ki üzücü oluyor. O insanı tekrar o halde görmek üzücü oluyor. Relapsların çok olması. Onun haricinde inkar çok olduğu için ailelerle çok şey oluyoruz, iletişim kuruyoruz diyeyim. Ailelerle kurduğumuz iletişimde inkar çok yoğun. Ailelerin o çok zor duygusal süreçlerine şahit olmak da duygusal olarak yıpratıcı. Yani o yönleri de var. O annelerin, kardeşlerin, ablaların, eşlerin, çocukların çaresizliğine her gününü şahit olmak bu da üzücü bir şey. Ama en çok bu ikisi diyebilirim. Evet, relapsların çok olması, kaymaların çok olması ve ailelerin çaresizliğine çok şahit olmak duygusal olarak yıpratıyor.
Çok teşekkür ederim. Hem kendi
Rica ederim.
kişisel hayatından kesitler sundun bize, hem de çok güzel bilgiler verdiğinde söyleyebilirim. Ben kendi adıma çok şey öğrendim. En son staj yaptıktan sonra bu alanla ilgili hiç çalışmamıştım. Bayağı da yıl oluyor yaşım çıkmadan. Tam tarih vermeyeyim ama. Yani çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için seninle bu
Ben teşekkür
konuşmak.
ederim.
Eklemek istediğin bir şey var mı?
Öncelikle benim için de çok keyifli. Teşekkür ediyorum. Çok hoş oldu. Davetin için de ayrıca teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Eklemek istediğim bir şey, şunu vurgulamak istiyorum. İnsanların artık bunun bir ahlak kusuru olmadığını, bunun bir kişilik bozukluğu olmadığını, bunun bir hastalık olduğunu ve herkesin başına gelebileceğini bilmesini istiyorum. Ve çünkü ben bir 12 yıllık alkol madde kullanımım oldu. Bu 12 yıl içinde insanlara geçmişinden, yani madde geçmişinden bahsettiğimde çokça farklı tepkiler alabildim. Bunun işte yargılanma, işte mesafe konulması vesaire olabildiğini gördüm. Yargılayanları çokça gördüm ama ne yazık ki bu yargılayan insanların yıllar sonra "Emre, bu işin içinden nasıl çıkacağım?" diye düştüğünü şahit oldum üzülerek. "Sen nasıl çıktın?" dediğine. Yani veya bir eşinin, dostunun, babasının, kardeşinin "Ya kardeşim de başladı, nasıl çıkacağız?" dediğine. Şunu çok isterim, eklemek istediğim şey, yargılamamak gerekiyor kesinlikle. Bağımlılar çokça yargılanıyor. Bu bir tercih değil. Gerçekten tercih değil. Başta bir merakla başlıyor. Kimse zaten ilk maddesini aldığında işlerin buraya geleceğini bilmiyor. Benim son bırakma kararım, son bırakma olayım diyeyim. Orada arkadaşım yanımda öldü. Orada bırakma kararı almıştım ama ben ilk maddemi denerken buraya geleceğini bilmiyordum işte tabii ki. Bu süreçte çokça yargılanıyorsunuz, etiketleniyorsunuz, ötekileştiriyorsunuz ama gerçekten herkesin başına gelebilecek bir şey ve o kadar yaygınlaştı ki herkesin de başına geliyor. Yani kişinin başına gelmesi aileden birinin kesinlikle geliyor. O yüzden ben umarım izleyenler varsa çevresinde bağımlı, onları yargılamadan, ötekileştirmeden onlara nasıl yardım edilebilir? Bunların yolunu öğrenip anlayışla yaklaşmalarını, bunun bir hastalık olduğunu, bir ahlak kusuru veya bir kişilik bozukluğu olmadığını söylemek isterim.
Çok teşekkür ederim. Çok güzel söyledin. Başın
Ben
sağ
teşekkür
olsun
ederim.
bu arada.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
O zaman bu haftalık Kimseler Duysun'dan bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.